Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Hepinize yürek dolusu sevgiler, saygılar. Radyonuz TGRT FM'de her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere adları tarih kitaplarının sayfaları arasında kaybolmuş iki kahraman şehidin hatıralarından, hayatından bahsedeceğiz, söz açacağız. Bunlardan birisi Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa'dır. Harplerde yüz aklı göstermiştir. İstanbul'un fethinde temayüz etmiş bir kahraman kumandandır. Dayı denmesinin sebebi Fatih Sultan Mehmet'in 2. Sultan Murat devrinde vefat eden kardeşi Şehzade Alaaddin'in dayısı olmasından dolayıdır. Yani şehzade dayısı olduğu için Dayı Karaca Paşa diye bilinir. İkinci kahraman Yeniçeri Ağası Hasan Ağa'dır değerli dinleyiciler. Bazı tarihlerde kendisinden paşa diye bahsediliyor. Muhtemelen o da paşa rütbesine yükselmiş. Temiz ve şerefli bir mazisi var onun da. Bu makama Sultan Fatih zamanında yükselmiştir. Hem cesur hem de ihtiyatlı bir kahraman idi. Değerli dinleyiciler, bu iki kahramanı kısa da olsa böylece tanıdıktan sonra mevzumuza gelebiliriz. Belgrad, Avrupa'nın kilit noktası ve en müstahkem kapısı idi. Osmanlıların şimalden gelecek tehlikeye karşı Sırbistan'ı elde tutabilmeleri, Tuna kenarının bilhassa Belgrad Kalesi'nin elde bulunmasıyla mümkündü. Sultan II. Murat zamanındaki Sırbistan'ın birinci istilasında bu düşünce hakimdi. Kale Evrenesoğlu Ali Bey tarafından kuşatıldı ama zafer müyesser olmadı, muhasara kaldırıldı. Fatih Sultan Mehmet Belgrad'ı fethetmeye karar verdiği zaman Morava Nehri üzerindeki Gronvaş'ta toplar döktürdü. Bunları Tuna Nehri kenarına naklettirdi, Hırsova'ya yolladı. Orada Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa'ya teslim edildi bu toplar. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Sofya üzerinden Sırbistan'a girdi. O zaman Sırbistan, Sırp despotu denilen bir hükümdar tarafından idare ediliyordu. Önceleri Bizans İmparatoruna bağlıydı, daha sonra Bizans'tan müstakil olmuştu. Sırp despotu, Fatih Sultan Mehmet Sırbistan'a girince selameti firarda aradı, Macaristan'a kaçtı. Orduyu Humayun, 1456 yılının 13 Haziran günü Belgrad önlerine geldi, kaleyi karadan muhasara altına aldı. Belgrad Kalesi, bir yarımada vaziyetindedir. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştikleri mahalde, nehirlerin girdabındaki yüksek ve sarp bir yerdedir. Çok kuvvetli de tahkim edilmişti o zaman. Kara tarafından içi suyla dolu geniş hendeklerle çevrilmişti. Hristiyanlar, Orta Avrupa'nın kilidi, kapısı mesabesindeki Belgrad'ın müdafası için büyük hazırlıklar yaptılar. Meşhur İtalyan Borgia ailesinden Papa Galixto'nun teşviki ile ve aslen ulah olan İtalyan rahiplerinden Capistrano'nun gayretleriyle İtalya'dan, Almanya'dan, Bohemya'dan 60 bin kişilik bir yardım kuvveti geldi. Ayrıca Macar Krallığı naibi Hunyadi Janos da, Jan Hunyat da mühim kuvvetlerle beraber 200 gemiden mürekkep bir nehir filosuyla yoldaydı. kaleye girer girmez başkumandanlığı Hunyadi Janos üzerine alacaktı. Hunyadi Janos, Avrupa'nın en namlı, en mahir kumandanlarından biriydi değerli dinleyiciler. Hayatı muharebe meydanlarında geçmişti. Osmanlılara karşı bir iki muvaffakiyet de kazanmıştı. Fakat bilahare mağlubiyetten mağlubiyete uğradı. 1444 yılında cereyan eden Varna Meydan Muharebesi'nde ordusunu perişan bir halde bırakarak kaçtı. Bu muharebeyi Sultan Fatih'in babası Sultan II. Murat kati bir zaferle nihayetlendirmişti. 4 sene sonra 1448'de 2. Kosova Meydan Muharebesi'nde de canını zor kurtardı. Selameti firarda aradı bu Macar Krallık naibi. Bununla beraber her yediği dayaktan ders almış ve tecrübe kazanmıştır Hunyadi Janos. Gene de cesur, gene de iyi bir kumandandı. Şöhretini muhafaza edebilmişti. Nitekim Macarlar kendisine milli bir kahraman nazarıyla bakıyorlardı. Hala da bakarlar. Papa da Hunyadi Janos Orta Avrupa'nın kılıcıdır diyerek kendisini tatif etmişti. Muhasara yalnız kara tarafından başladı. Ama bu kafi değildi. Kalenin nehir yoluyla irtibatı baki kalıyordu. Hunyadi Janos gelmeden evvel muhasarayı bitirmek ve kaleye girmek lazımdı. Çünkü düşmanın kuvveti hem maddi hem de manevi bakımdan yükselecekti eğer gelirse. Yapılacak şey Macaristan tarafına geçilerek Hunyadi Janos'un yolunun kesilmesiydi. Fakat nedense bazı vezirler, bazı beyler bunu lüzumsuz buluyorlardı. Belgrad'ın uzun müddet dayanacağını ihtimal vermiyorlardı. Fakat Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa harp usullerine vakıftı. Çok da tecrübesi vardı. Aynı fikirde değildi o. Muhasaranın üçüncü günü bir divan toplandı. Divanda fikirlerini söyledi. Bir kısım kuvvetle Macaristan tarafına geçerek kaleyi kurtarmaya gelecek olan Hunyadi Janos'un karşılanmasını teklif etti. Ve bu vazifeyi tereddütsüzce üzerine alabileceğini söyledi. Padişahım dedi, ben kuluna destur ver, Tuna suyunun öte tarafına geçeyim, Hisar karşısında durayım, gelecek küffarın önüne çıkayım dedi. Rumeli akıncılarıyla Sancak beyleri bu fikri doğru bulmadılar. Belgrad fetholunacak, bize çift sürmek düşer dediler. Oradaki düşmanın orduya bir zararı olmadığını söylediler. Karaca Paşa her ne kadar paşalar, beyler etmeyin, tedbir budur dediyse de sözünü dinletemedi. Padişah da muhasaraya devam edilmesini emretti. Karaca Paşa divandan çıktıktan sonra adeta ağlamaklı olmuştu. Paşaların, beylerin bu hareketlerine canı sıkılmıştı. Beraberinde bulunan Yeniçeri ağası Hasan Ağa'ya ağa dedi. Kişi dostunu böyle mi vikaye eder, böyle mi korur diye serzenişte bulundu. Hasan Ağa da dertliydi. Divan-ı Humayun'da kendisine söz düşmemişti Yeniçeri ağası olduğu halde. Halbuki her ikisi de, Karaca Paşa da, Hasan Ağa da temkinlilikleriyle tanınmıştır. Harpte ise temkin çok mühimdir. Cesaretten daha mühim. Diğer taraftan Sancak beyleri, Karaca cenkten uzak kalmak için böyle söyler dedikleri kulağına geldi. Sözü ayağa düşürmek istemedi ve sustu. Vaziyeti Rumeli beyler beyine anlatınca Karaca Paşa kıpkırmızı oldu. Sultan Fatih bizi bilir. Biz Bizans'ın surları önünde cenk ederken bu beyler neredeydi? Karaca ölümden korkmaz. Ben bu canı devletim için, padişahım için kendi saklarım dedi. Yeniçeri ağası Hasan Ağa kendisini teselli etti. Hiddetlenme paşa kardeş, ben sizi bilirim dedi. Git efendimizin mübarek ayaklarına kapan, tekrar arz eyle. Karaca paşa başını salladı. Yok ağa yok dedi. Olan oldu. Muhasara devam ediyor. Toplar surları bütün şiddetiyle dövüyor. Vidin'de toplanmış olan Osmanlı donanması Segedin'den gelecek yardıma karşı koymak için Belgrad önüne geldi. Ancak Hunyad'ın donanmasına mağlup oldu. Kara tarafında doldurulan hendek tamamlandı. Buradan şiddetli hücuma geçildi. O sırada Hunyadi Yanoş içeri girdi. Bu suretle harp şiddetini bir miktar daha, bir kat daha arttırdı. Padişah o zaman Karacapaşa'ya hak verdi. Aksi mütalalarda bulunanlara da hiddetlendi. Muharebeler 13 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar devam etti. Pek kanlı safalar arz etmeye başladı. Ama kati bir neticeye yaklaşılmış sayılmazdı. Hunyadi Yanoş kumandayı ele alınca düşmanın maneviyatı yükseldi. Artık inatçı bir mukavemet gösteriyordu. Bütün hücumları karşılıyordu. Padişah kumandanlardan ziyadesiyle ikdam gayret bekliyordu. Muhasarada mühim rol oynayan Karaca Paşa'nın mütalaasının kabul edilmediği için ümitsizliğe düştüğüne ve layık olduğu ehemmiyetle işe sarılmadığına ihtimal veriyordu. Halbuki Karaca Paşa fütur getirmiş değildi. İşi dört elle tutuyordu, dört elle sarılmıştı. Bütün hücumlara iştirak ediyordu. Fatih Sultan Mehmet 20 Temmuz'da Rumeli Beylerbeyi'nin huzuruna kabul etti. Ertesi gün için umumi bir hücum yapılacağını, kendisinin de bizzat ordunun başında bulunacağını söyledi. Karaca Paşa dedi, senden her zamankinden fazla gayret beklerim. Maruzatın sen mi itibara alınmadı diye neden gamkin olursun, neden gamlanırsın sözünü dinlemedik diye sordu. Karaca Paşa gözleri yaşlı cevap verdi, padişahım sen hemen emret, billahi uğrunda şehit olmaktan gayri düşüncem yoktur. Canın ne kıymeti var ki dedi. Bunun üzerine padişah omuzuna koydu Rumeli Beylerbeyi'nin elini, iltifatta bulundu. Bilirim Karaca Paşa, bilirim dedi. Ertesi günü sabahın erken saatlerinde mehterhane cenk havası vururken dolan hendeklerden açılan gedikler üzerine umumi bir hücum başladı. Karaca Paşa askerin en önünde. Yanında Yeniçeri Ağası Hasan Ağa var. Hey gaziler yürüyün naralarıyla ileri atıldılar. Asker de kendilerini takip etti. Muharebe o kadar şiddetli oldu ki iki tarafta ağır zayiata uğradı. Kan gövdeyi götürüyordu. Allah Allah sesleri göklere yükseliyordu. Belki her saat, her dakika şiddetini arttırarak devam ediyordu harp. Nihayet Türklerin zaferiyle neticelenmek üzere bir seyir takibe başladı. Artık Avrupa'nın kilidi, Avrupa'nın kapısı olan Belgrad, Osmanlı'nın eline geçmek üzereydi. Öğleye doğru Osmanlı bahadırlarından 5000 kişilik bir kuvvet şehre girdi. Fakat düşman henüz aman dilemiyordu. Çünkü şehre girenlerle şehirdekiler arasında adet bakımından nispet yoktu. Düşman burada en az 10 misli kuvvete malikti. Bütün orduyu da aynı zamanda şehre sokmaya imkan yoktu. Macarlar son gayretleriyle muharebe ediyorlardı. Osmanlılar da zaferlerini tamamlamak maksadıyla canlarını seve seve veriyorlardı. Belgrad'a girenler arasında Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa ile Yeniçeri Hasan Ağa yoktu Yeniçeri Ağası. Acaba bunlar ne olmuşlardı? Asker adeta başsız hareket ediyordu. Hunyadi Yanoş vaziyeti yakından gördü, ihtiyat kuvvetlerini de toplayarak mukabil taarruza geçti. Boğuşma korkunç bir hal aldı. Adeta üstünlüğünü elinde tutan düşman, şehre girenleri dışarıya çıkarttıktan sonra taarruzunu umumileştirdi. Bütün varı yoğuyla Osmanlı ordusuna saldırdı. Çok tehlikeli anlar geçiyordu. Düşman gayrete gelmişti. Osmanlı hatlarında bir ümitsizlik, bir kargaşa başlamıştı. Macar öncüleri Osmanlı karargahına kadar girmişlerdi. İşte böyle tehlikeli bir anda vezirlerin yalvarmalarına rağmen Fatih Sultan Mehmet ileri atıldı. Kahraman padişah orduların yapamadığını yapacaktı. Mahiyeti halkıyla beraber karargaha giren düşmanı bizzat karşıladı. Kullarım ne durursunuz narasıyla ileri atıldı. Vuruyor, vuruyor, vuruyordu. Dört düşmanı birbiri arkasına devirdi. Hiçbir kahramanın elinde kılıç bu kadar şenlenmemiş, bu kadar şanlanmamıştı. Padişahı bu vaziyette gören Yeniçeriler tekrar parladılar. Adeta birer alev oldular. Düştükleri, dokundukları yerleri sanki yakıp kavuruyorlardı. Şimdi de düşman neye uğradığını şaşırdı. Birbirlerinin cesetleri üzerinden şehre doğru kaçmaya başladı. Akşam güneş batarken düşmanın talihi de battı. 10.000'den fazla maktul bırakarak Belgrad'a firar etti. Yaralılar arasında kumandan Hunyadi Yanoş da vardı. Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa ile Yeniçeri Ağası Hasan Ağa'nın nerede olduklarını, neden huzura gelmediklerini sordu. Yoksa kaleden yüz geri ettikleri için hicap mı duyuyorlardı? Biraz sonra paşalardan biri haber getirdi. İkisi de kaleden içeri girerlerken birbiri arkasına şehit düşmüşlerdi. Asker bunun için başsız kalarak beklenen neticeyi elde edememişti. Karaca Paşa son nefesini verirken, "Padişahıma söyleyin, bu canı devletim için, dinim için, onun için veririm," demişti. Fatih Sultan Mehmet hiçbir zor karşısında eğilmeyen başını elleri arasına aldı. "Vah Karacağım, vah Hasan'ım," diye hayıflandı. Evet, şanlar dolu, şerefler dolu tarihimizde nice Karaca Paşalar, nice Hasan Ağalar vardır. Hepsini rahmetle, hepsini minnetle anıyoruz. Değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber'in aynı zamanda devlet başkanı olduğu gibi aynı zamanda bir kumandan, bir ordu reisi olduğu da bilinmektedir. Askeri teşebbüsleri iki kısma ayrılıyor. Bunlardan bir kısmını bizzat kendisi sevk ve idare ederdi. Bunlara gazve veya halk arasında daha ziyade gaza adı veriliyor. Hatta gaza kutsi bir muharebe manasına da gelir. Buna katılana gazi denir, çoğulu guzattır. Hazreti Peygamber'in askeri teşebbüslerinin diğer bir kısmının idaresini, sevk idaresini itimat ettiği arkadaşlarına, eshab-ı kiramdan itimat ettiği kumandanlara bırakırdı. Bunlara seriye adı veriliyor. Bizzat katılmıyor Hazreti Peygamber buna. Seriyeler kuvvet itibariyle en çok 400 kişiyi aşmazdı değerli dinleyiciler. Seriyeye kumanda edecek zata mutlaka bir de muavin tayin edilirdi. Hazreti Peygamber tarafından. Tayin edilen kumandanların hiddetli kimselerden olmamasına Hazreti Peygamber bilhassa itina ederdi. İslam tarihi 20 tane gaza 47 kadar da seriye kaydetmektedir. Bu gazaların 18'inde tam bir zafer elde edilmiş, ikisinde ise iki tarafta bir zafer elde edememiştir. Hazreti Muhammed hayatta olduğu için mağlubiyet söz konusu olmamıştır. Ama burada bir zafer de elde edilmemiştir. Bunun sebebi şudur. Harbe katılanların hepsinin bir bayrak altında toplanmaları, kumandanın emirlerine kayıtsız şartsız itaat etmeleri gerekmektedir. Eğer bir harpte müteferrik olunmaz, dağınık olunmaz ve kumandanın bütün emirlerine itaat edilirse, eğer o harpte meşru bir harp ise mutlaka zafer mev'uttur, vaat edilmiştir. İşte Uhud harbi gibi okçuların zaferin kazanıldığını zannedip de asla ayrılmamaları gereken yerden ayrılmaları İslam ordusunun zaferini gölgelemiş. Şu kadar ki mağlup da olmamıştır. Hazreti Peygamber'in ordusu mükellefiyeti askeri usulüyle toplanırdı. Ücretli asker yoktu. Nakdi bedel de kabul olunmazdı. Çünkü cihat, yani Hazreti Peygamber'in askeri teşebbüslerine cihat denir. Cihat, eli silah tutan her Müslüman için muhkem bir farzdır. Farzı kifayedir. Bir hadis-i şerifte ücretli askerlerin gazilik şerefinden mahrum olacakları bildiriliyor. Yalnız şu kadar ki eğer silah altına alınmış olan askerler müdafaaya yetmezse, o zaman eli silah tutan bütün erkeklere, hatta bütün insanlara, bütün Müslümanlara düşmana karşı mukabele etmek farz-ı ayın olur. Normal şartlarda farz-ı kifayedir. Yani bir grup insan bunu yaparsa diğerlerinden bu mükellefiyet düşer. Ama seferberlik durumunda eli silah tutan herkese, hatta kadınlara bile, yaşlılara bile, hastalara bile kendi güçlerine mütenasip bir harp hizmeti yapmak üzere bu mükellefiyete iştirak etmek farz olur. Şu kadar ki İslam tarihinde icap ettiği zaman ücretli asker de tutulmuş, ecnebilerden de yardım alınmıştır. Ama ordunun esası gönüllü askerlerden müteşekkildir. Gönüllü askerler yetişmediği zaman bütün savaşa katılabilecek olanlara bu bir mükellefiyet olarak düşer. Muharebede düşmanı arka çevirmek çok büyük bir şerefsizlik olarak kabul edilmiştir. Hatta bu firarilerle her türlü sosyal münasebet kesilirdi. Kur'an-ı Kerim firariler için, harp meydanından kaçanlar için ahiret gününde ağır azabı haber veriyor. İslamiyet'te en büyük 7 günahtan birisi de harp meydanından kaçmaktır. Değerli dinleyiciler, ordunun en büyük sevk ve idare cüz-ü tammını, yani tamamlayıcı parçasını bölükler teşkil ediyordu. Her bölük efradı birbirini yakından tanırdı. Yek diğerinin karakterini bilen kabile fertlerinden müteşekkildi. Bölükler mangalara taksim olunurdu. Esas muharebe sınıfını piyadeler teşkil ederdi. Süvariler yardımcı bir sınıftı. Ve sonraki muharebelerde olduğu gibi daha ziyade keşif ve baskın işlerinde kullanılırdı. Tabii top ve ateşli silahlar henüz o zaman mevcut değildi. Evet, silah neydi? Silah her iki sınıf için, yani hem piyade hem süvariler için müdafaa vasıtası miğfer, göğüs üzerine giyilecek zırh ve kalkandan ibaretti. Ok ve sapan uzaktan taarruz için kullanılırdı. Yakından muharebe için her zaman olduğu gibi klasik silah kılıç ve topuzdu. Piyadeler için kısa mızrak harbe, süvariler için ise uzun mızrak kullanılırdı. Hatta meşhur hadiste bile Hazreti Peygamber'in sözünde cennet kılıçların gölgesi altındadır. El cennetü tahte zilali suyuf deniyor. Kılıç burada harbin klasik silahı ve sembolü olmuştur. Birlikler o zaman araziden istifade etmesini pek mükemmel bilirlerdi değerli dinleyiciler. Hazreti Hamza gibi başlı başına bir muharebe kudretini imha eden Vahşi adındaki muharip, bir tilki gibi araziden istifade yoluyla hasmının yanı başına kadar sokulmasını bilmiştir ve onu harbesiyle, kısa mızrağıyla bir anda şehit etmiştir. Kılıç o zaman o kadar maharetle, o kadar süratle istimal edilirdi, kullanılırdı ki mutaarrız bir lahzada hasmının kellesini gövdesinden ayırabilirdi. Bu kadar kuvvetli, bu kadar keskin ve bu kadar süratli kullanılan bir silahtı kılıç. O devirde istihkam fikri henüz çekirdek halinde mevcuttu. Pek basit siperler inşa edilirdi. Hatta kurt kuyusu manaları vücuda getirmesini bilirlerdi. Kaydeten her 10 mücahit günde 40 arşın siper kazardı. Bu hadisi Mevakip tefsiri bildiriyor. Bu siperler hem askerlerin korunmasını sağlar, hem de karşı tarafın rahatça gözlenerek hücum için fırsat gözlenmesine yardımcı olurdu. Üniformalar nasıldı? Eski tabirle tesevvüm. Hazreti Peygamber, askerin muharebede silahını müessir bir şekilde, etkili bir şekilde ve kolaylıkla kullanabilmesi için bedene elbisenin iyice uymasını emrederdi. Ve hazer haline, sulh zamanına mahsus uzun elbise giymesini men ederdi. Çevikliği temin etmek için kısa kollu, kısa etekli elbise, yani bugünkü gömlek gibi, gömleğin biraz uzun elbiseler giyilir. Alta silvar denilen, pantolonla şalvar arası bir kıyafet giyilirdi. Böyle talimat verirdi Hazreti Peygamber. Bu talimat istikametinde askerler hem asker savaşırken rahat hareket edebilir, hem de birbirlerini bu kıyafetten rahatça tanırlardı. O zamanki harplerde geri hizmet hemen hemen kadınlara verilmişti. Çünkü erkek muharip sayısı az olduğu için kıymetliydi. Muhariplerin yemeklerini pişirmek, sularını taşımak, yaralıların yaralarını sarmak, hastalara bakmak, şehitleri toplamak, bu hizmetleri umumiyetle kadınlar yerine getirirdi. Eshab-ı kiramdan Enes bin Malik Hazretleri der ki, Uhud Harbi'nde ordu inhizama uğradı. Yani zafer elden kaçtı. Hazreti Peygamber'in yanında sebat eden 12 kişiden başka kimse kalmadı. Yani geri çekildiler. Bu çok tehlikeli harp gününde gördüm ki, Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve Hazreti Peygamber'in zevcesi Hazreti Ayşe ile annem, yani Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, askerlerin arasında kollarını, paçalarını, etekleri beline sokmuş, o derecedeki hallerini gördüm ki ayaklarını görmüş, arkalarında kırbalarıyla su taşıyorlar. Kırbayı boşaltınca büyük bir çeviklikle tekrar geriye kuyu başına dönüp kırbaları doldurup tekrar getiriyorlardı. Bunu Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir, peygamber hanımı, o bile burada geri hizmetten kaçmamıştır. Ve bu hadise Hazreti Peygamber'in gözü önünde cereyan etmiştir. Değerli dinleyiciler, ilk İslam sancağı beyaz renkte idi. Hazreti Peygamber'in çok sevdiği ve tercih ettiği renk daima beyaz olmuştur. Buna liva adı verilirdi. Sonra siyah renge de çevrildi. Buna da rayet adı verilmiştir. Liva serdarların, rayet ise daha düşük kumandanların forsu idi. Hazreti Peygamber'in bulunduğu harpte beyaz, yoksa siyah sancak çekilirdi. Hazreti Peygamber'in bizzat harbe iştirak ettiği zamanlar kullandığı sancak, siyah zemin üzerine beyaz benekli, ortasında kelime-i şehadet yazılı, etrafı saçaklıydı. Ne yer ne içerdi bu askerler? İyaşesi nasıldı? Başlıca gıda maddeleri basit şeylerdi. Deve eti ve hurmadan ibaretti. Varsa kavrulmuş arpa ve buğday da verilirdi. Et istihkakı mebzul olduğu takdirde 100 kişiye bir deve hesap edilirdi.
Bedir Muharebesi'nde ordunun iaşesi için iktiza eden eti bu esas üzerinden Kureyş ekabiri şahsen deruhte ettiler ve münavebe ile yevmiye 10 deve kestirip askere tevzi ettiler. Bu karşı tarafta böyleydi. Hazreti Peygamber'in ordusu o zamanlar bu bolluğa kavuşmamıştı.
Düşmandan ele geçirilen esirler ne olurdu? O zamanki usul şu üç muameleden biriydi. Ya eli silah tutanlar öldürülür veya bir bedel karşılığında fidye karşılığında serbest bırakılırdı. Veya hayatı bırakılır ve köle yapılırdı. Bunlar savaşa katılan muhariplere dağıtılırdı. Bedir Muharebesi'nde ele geçen esirlerden yalnız iki şahıs müstesna olmak üzere hiçbirisinin öldürülmesine Hazreti Peygamber müsaade etmedi. Kalan esirler içinde hali vakti yerinde olanlar tayin olunan fidyeyi öder ödemez serbest bırakıldılar. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas ve bizzat kendi damadı Ebu'l-As bunların arasındaydı. Okuma yazma bilenlerin her biri Medine'li 10 çocuğa okuma yazma öğretmeleri şartına bağlanmışlardı ki bu da çok enteresan bir fidyeydi değerli dinleyiciler. İtaat ve disiplin nasıldı? Kur'an-ı Kerim Müslümanlar için itaati maddi ve manevi faziletlerin esası olarak dünya ve ahirette de saadetin medarı olarak kabul etmiştir. Bu sebeple itaate, disipline aykırı düşen cüz'i bir hareket bile müsamaha ile karşılanmalıdır. Hazreti Peygamber başınızdaki emir köle cinsinden kıvırcık saçlı simsiyah bir adam dahi olsa ona itaat edeceksiniz buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebu Ubeyde gibi İslamiyet'te hem eski hem de mümtaz birer mevki sahibi olan kahraman zevat bile Peygamberin emrine itaat etmiş, kendilerine nazaran ikinci, üçüncü derecede kalan kimselerin emrinde seve seve en ufak bir tereddüt göstermeden vazife almışlardır. Bu çok defa da tekrarlanmıştır. Hazreti Peygamber'in hiç değişmeyen bir adeti vardı değerli dinleyiciler. O da sefere iştirak edecek bütün birlikleri gözden geçirir, teftiş eder, muayene ederdi. Subaylardan, erlerden halsiz ve mecalsiz olanları, sakat ve alil olanları, yaşı küçük olanları saftan çıkarır, onları evlerine iade ederdi. Teftiş ve muayene bitince muharipleri etrafına toplar, onlara cihadın faziletleri hakkında çok belli, çok güzel nutuklar verirdi. Nutuklar bu bakımdan bir numunedir. İnsani ve ahlaki düsturları kaideleri de ihtiva eder. Mesela, ey müminler, düşmanı gördüğünüz zaman sebat edin, yüz çevirmeyin. Mümin iseniz korku ve telaş göstermeyin. Uğrayacağınız zayiat sizi mahzun etmesin. Bilin ki bir kimseye ölüm Allah'ın takdiriyle ancak gelir. Nerede bulunursanız, hatta müstahkem kaleler içine girseniz yine ölüm gelir, sizi bulur. Korkuda utanç, zillet, sebatta şeref ve izzet vardır. Yolda ibadet ile meşgul bir takım rahiplere tesadüf ederseniz bunlara fenalık etmeyin. Kadınlara, çocuklara, harbe yaramayan ihtiyarlara merhamet edin. Yeryüzündekilere merhamet ederseniz göktekiler de size merhamet eder. Hurma ağaçlarını ve her türlü meyveli ağaçları kesmeyin. Ahalinin evlerini, barklarını harap etmeyin. Ekinlerine ziyan vermeyin. Canlı hayvanlara eziyet, cefa etmeyin. Onlar dilsizdir. Bu sebeple ızdıraplarını söyleyemezler. Onlar bize Allah'ın bir emaneti hükmündedir. Evet, bugün bile insanlık numunesi, insanlığa bir numune olacak bu hutbe Hazreti Peygamber tarafından bir harbe çıkan Seriye'ye irad buyurulmuştu. Değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber bir sefere çıkacağı zaman başka bir tarafa gidecek gibi görünürdü. Düşmana hedefini belli etmezdi. Mekke'nin fethine hazırlandığı sırada düşmanda yanlış zihab uyandırmak için muhalif istikamete bir müfreze göndermişti. Hakiki hedefi olan Mekke'ye giden yolları da örtüp gözetlemek için ayrı kuvvetler tahsis etmişti. Bütün bunlardan başka cihat hukukuna pek ziyade riayet ederdi ve ilanı harp etmeden hasmına kılıç çekmezdi. Bu bütün İslam devletleri tarafından da, bu arada Osmanlılar tarafından da şiar edinilmiştir. Ta ki düşman bizim mal,
ganimet, şöhret ve toprak peşinde olmadığımızı bilsinler diye ulema mutlaka hükümdarlara önceden savaş ilan etmeyi emrederlerdi. Müslüman olun, bizimle kardeş olun. Dininizde kalacaksanız bizim vatandaşımız olursunuz. Dininiz, canınız, malınız dokunulmazdır. Yok, bunları kabul etmezseniz arada kılıç konuşur derlerdi. Değerli dinleyiciler, o tarihte mutad olan usul saffı harp nizamında durmaktı. Kanatların himayesi süvariye aitti. Yani dizilirlerdi, harp saffı kurarlardı. Mevcudu olduğundan fazla göstermek için cephe bazen geniş tutulurdu. Bedir Muharebesi'nde de bu usul maharetle tatbik olunmuştur. Camide namaz kılarkenki saf tutma aynı, orduda da tatbik edilirdi. Hazreti Peygamber orduyu merkez gerisinden idare ederdi. Muharebe ve yürüyüş nizamı bugün dahi değişmeyen aynı nizamdır. Öncü, artçı, yancı, büyük ve esaslı kısımlar. Buna kalp derlerdi. Gece emniyetini tesis etmek için ileri karakollar çıkarılırdı. Bunları teftiş için de devriye subayları tayin olunurdu. Bu vazifeyi Bedir Harbi gecesinde şahsen bizzat Hazreti Peygamber ifa etmiştir. Muharebe münferit bir mübareze, çatışmayla başlardı. Önceden seçilmiş ve bu maksat için yetiştirilmiş kahramanlar bugün gördüğümüz pehlivanlar gibi meydana çıkardı. Sahada alımlı çalımlı dolaşırlardı. Hasımlarına meydan okurlardı. Buna mübariz denirdi. Mübariz evvela karşı tarafa kendini tanıtırdı. İsmini, şöhretini söylerdi. Babasının, dedesinin kim olduğunu bildirirdi. Ecdadından kimlerin hangi muharebelere iştirak ettiğini, düşmanlarından kimlerin kellelerini uçurduklarını övünerek ilan ederdi. Kendi şahsi kahramanlıklarından bahsederdi. Ortaya çıkan mübariz ne yaman bir muharip olduğunu anlatırdı. Ben filan kızın nişanlısıyım, filan kız benim kardeşimdir dedikten sonra veya içinizde karısını dul, çocuklarını babasız bırakmak isteyen er varsa meydana çıksın görelim diye nara atardı. Buna er dilemek derler. Bu çıkış artık muharebenin fiilen başladığını gösterir. Teke tek mübarezelerin arkası alınınca iki ordu bir ok menzili birbirine sokulurdu ve oklar atılmaya başlardı. Okçular en ön safta bulunurlardı. Muharebe hattının bel kemiğini bunlar teşkil ederlerdi. Hazreti Peygamber isabeti temin maksadıyla ve oktan tasarruf maksadıyla okçuların düşmana iyice sokulmalarını, ondan sonra atışa başlamalarını emrederdi. Bu hususta kat'i talimat verirdi. Okçuların arkasında düşman tarafından atılan okları yerden toplayıp onlardan tekrar istifade etmek için ok toplayıcısı müfrezeler bulundurulurdu. Bu gibi işlere ekseriya fiilen silah kullanmaya ehil olmayan küçükler veya bedenen zayıf olanlar memur edilirdi. Bizzat Hazreti Peygamber henüz 10-15 yaşlarındayken Mekke civarında vuku bulan böyle bir muharebeye iştirak ettiğini anlatıyor. Amcaları tarafından kendisine ok toplamak vazifesi verildiğini ve bunu kan dökmekten hoşlanmadığı için sevmeye sevmeye yaptığını anlatmaktadır. Buna dair rivayet Buhari-i Şerif'te mevcuttur. Hazreti Peygamber'in ordusunda en mükemmel şekilde ok kullanmasını bilen zat, sonradan İran Fatihi olan Sa'd İbni Ebi Vakkas'tır değerli dinleyiciler. Bu zatın attığı oktan kimse kurtulamazdı. Bu sebeple ve daima Hazreti Peygamber'in yanı başında bulunurdu. Onun göstereceği mühim hedeflere okunu fırlatırdı. Ok atmada bu zatın hasıl ettiği tesir Anadolu'ya kadar sirayet etmiştir. Hatta Anadolu'da vaktiyle bir kimseye beddua makamında Sidi Vakkas'ın okuna uğrayasıca diye beddua edilirdi. Hazreti Peygamber at ya Sa'd, anam babam sana feda olsun diye dua etmiştir. Ve yine Sa'd benim dayımdır, var mı böyle dayısı olan diyerek Sa'd İbni Ebi Vakkas'ı bu kahramanlığından dolayı övmüştür. Hazreti Peygamber'in annesiyle akrabadır Sa'd İbni Ebi Vakkas. Ve İslamiyet'e ilk ok atan Sa'd İbni Ebi Vakkas olmuştur. Cennette müjdelenen 10 kişiden birisidir. Ok muharebesinde üstünlüğü temin eden taraf hasmını bunalttığına kani olunca artık kılıçları sıyırıp hücuma geçerlerdi. Zamanımızda hücuma borazan ve trompetler hücum havası çalarak kalkılıyor. O zaman da Saffa Harbin gerisinde kadınlar def çalarlar, harp neşideleri söylerlerdi eski Araplarda. Böylece muharipleri kızıştırırlardı. Daha sonra Hazreti Peygamber bu hususta hususi insanlar istihdam etmiştir. Hatta bir hadis-i şerifte Allah hiç olmazsa bir yılanı öldürebilecek derecede cesur olan kimseyi sever diyerek Müslümanlara cesur olmalarını telkin etmiştir. Yine bir başka hadis-i şerifte ok atmasını bilmeyen bizden değildir buyurulmuştur. Bu da bunun manası silah kullanmasını bilmeyen kimsenin kamil bir mümin sayılmayacağıdır. Evet değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber gaza için Medine'den ayrıldığı zaman mutlaka yerine birisini halef tayin ederdi. Malum emir, başkan İslamiyet'te çok ehemmiyetlidir. İki kişi yola çıksa birisi emir olur diyor Hazreti Peygamber. Bütün gazvelerinde Hazreti Peygamber yerinde bir halef, bir vekil bırakmıştır. Hac için, umre için çıktığında da böyle yapmıştır. Ebu Lübabe'yi, Osman bin Affan'ı, Abdullah İbn Ümmü Mektum'u, Ebu Zer, Abdullah bin Übey bin Selül, Siba bin Urfuta gibi pek çok sahabe, Ebu Dücane gibi pek çok sahabe, Zeyd bin Harise gibi pek çok sahabe Hazreti Peygamber'in bu gazalarında Medine'de emir olarak, halife olarak kalmışlardır. Bunlardan en çok Abdullah İbn Ümmü Mektum vekil olarak kalmıştır. Ama bir sahabedir. Ama olduğu için harbe çıkmak yerine onu Medine'de halef bırakmayı tercih etmiştir Hazreti Peygamber. Sadece Medine emiri olarak, Medine valisi olarak değil, ailesinin işlerini yürütmek üzere de birisini halef olarak bırakmıştır ki bu kişi mesela Tebük harbine giderken Ali bin Ebi Talib olmuştur. Ali bin Ebi Talib'i Hazreti Peygamber kendi ailesine göz kulak olması için bırakmıştır. Bir defasında mesela Medine'den çıktığında da Hassan bin Sabit'i halife gibi olarak bırakmıştır Uhud Harbi'nde. Hanımlarını ve çocuklarını da onun evine yollamıştır. Çünkü Hasan bin Sabit'in evi Medine'nin şato gibi evlerinden birisi idi. Hazreti Peygamber düşmanın tuzak kurması düşünülen yollara da birisini gözcü olarak bırakırdı. Mesela Umretül Kaza'da, Zituva'da Kureyş'in kurduğu bir tuzak varsa önlemesi için Eshab-ı Kiram'dan Evs bin Havli'yi Ensar'dan halef olarak bırakmıştır. Merruz Zahran yolunda da Beşir bin Sa'd'ı gözcü olarak bırakmıştır. Yine de Hazreti Peygamber bir seferberlik ilan edildiği zaman bu seferberliği ilan etmek üzere de görevliler tayin ederdi. Mesela Mekke'nin fethi yılında kendilerini Mekkelilerle harbe çağırmak üzere Büsür bin Süfyan ile Büdeyl bin Ümmü Esrem'i beraberce Huza'a kabilesine göndermiştir. Onlar Huza'ya giderek Mekkelilerle harbe onları davet etmişlerdir ki onlar Müslümanların müttefiki idi. Büreyde bin Husayb da Tebük harbine giderken Eslem kabilesine böyle haberci olarak gönderilmiştir. Seferberliği ilan etmek üzere.
Değerli dinleyiciler, harp esnasında Hazreti Peygamber zaman zaman bazı hilelere müracaat ederdi. El harbü hüd'atün sözü meşhurdur. Harp hileden ibarettir sözü meşhurdur. Mesela Uhud harbi esnasında Ka'b bin Malik Hazreti Peygamber'e mahsus sarı renkli savaş elbisesini, üniformasını giymişti. Hazreti Peygamber de onun elbisesini giymişti. Böylece bir düşmanlar aldatılmıştı. Yine çok meşhur bir menkıbedir. Hazreti Peygamber'in hicreti sırasında vaki olan bir hadise vardır. Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali'yi yatırmışlardı. Ve Kureyş müşrikleri aralarında Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere 10 kişi seçmişlerdi. Bu 10 kişi Hazreti Peygamber'in odasına girdiği zaman onun yatağında Hazreti Ali'yi buldular. Ve böylece Hazreti Ali'yi bulunca bu maksatlarına kavuşamadılar. Bu arada Hazreti Peygamber uzunca bir mesafe almış idi Medine-i Münevvere'ye doğru. Evet, İslam ordusunun kendine mahsus parolaları vardı değerli dinleyiciler. Mesela bir savaşta Hazreti Peygamber'in parolası "Ey bütün hayırları lütfeden" idi. Yine bir başka harpte "Ey Bakara suresi yaranları" sözü parola olarak tespit edilmiştir. Bir defasında parola "Öldür öldür" şeklinde idi. Cüheyne kabilesine yollandığı zaman parola olarak "Haram helal" sözü kullanılmıştır. Beni Mustalık gazvesinde parola "Ey Muzaffer öldür" idi. Her bir harpte kendi aralarında önceden bir parola tespit edilir ve bu paroloya göre Müslümanlar kendi aralarında haberleşirlerdi. Bu parolayı bilmeyenlerin elbette ki itimat edilmeyecek bir kimse olduğu ortaya çıkardı ki bu da o zaman da parolanın ehemmiyetini göstermesi bakımından ciddi bir rivayettir. Değerli dinleyiciler, o zamanlar harpte hayvanlar çok mühim bir rol oynuyor. Atlar, develer ve katırlar. Hazreti Peygamber sefere çıktığı zaman güzel atlar edinirdi. Ve askerlere de güzel atlar temin ederdi. Bu İslamiyet'in ilk zamanında Müslümanların mahrum olduğu bir levazımdı. Ama zamanla Müslümanlar ganimetlere kondukça, güçlendikçe at sahibi de oldular. Hazreti Peygamber atı övmüştür. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de atlar hakkında ifadeler vardır. Düşmana karşı atlar beslenmesi, Süleyman Peygamber'in her gün o atları teftiş etmesi, onlara bakması anlatılmaktadır. Hazreti Peygamber'in de böyle atları olduğunu tarih kitapları anlatmaktadır. Sadece atlar değil, develer, at ve deve üzengileri yapanlar, eğerciler, ata binme hususunda yardımcı olanlar, develeri ve diğer hayvanları yedekleyenler, onu çekip götürenler, yük devesiyle ilgilenenler, bunlar vardı. Yük devesi savaşa giderken savaş malzemelerinin çoğu bu develere yüklenir, bazıları da bu develere binerdi. Ayrıca katırlar görevlenirdi. Bu katırların da ayrı birer görevlisi vardı. Sadece bunlar değil, harbe giderken ordunun yanında sağmal develer, sağmal koyunlar da götürülürdü. Hatta hacca ve umreye gittikleri zaman ayrıca kurban edilecek hayvanları da beraber götürürlerdi. Bunların da ayrı çobanları vardı. Çünkü harp müddetince bu hayvanlardan sütünden, gerekirse yününden, hatta icabında etinden istifade edilecektir. Hatta develerin normal yürüyebilmesi için nameli sesle name söylemek lazımdır. Enceşe adında bir sahabenin, güzel sesli bir sahabenin develeri böyle muntazam, süratli bir şekilde ilerletebilmek için name okuduğunu rivayet eder
kitaplar. Hazreti Peygamber'in silah olarak kılıç kullandığından bahsettik. Hazreti Peygamber'in her birinin ayrı ismi olan çok güzel kılıçları vardır. 9 tane kılıcı vardır. Kitaplarda bunların isimleri anlatılmaktadır. Bu kılıçlar değerli dinleyiciler günümüzde çok kimsenin zannettiği ve gördüğü gibi bele değil, boyuna asılırdı. Eskiden kılıç bağı boyuna geçirilirdi. Şimdiki bazı ava gidenlerin mermi kayışını astıkları gibi. Sadece kılıç değil, kısa mızrak harbe de kullanmıştır Hazreti Peygamber harpte. Kılıcını da, harbesini de taşıyan hususi vazifeliler vardı. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in düşmandan öldürülecek olanların, idama çarptırılacak olanların idam edilmeleriyle görevli olanlar da vardı. Hazreti Ali, Zübeyir, Miktat bin Amr gibi, Muhammed bin Mesleme gibi, Asım bin Sabit gibi güçlü kuvvetli sahabiler Hazreti Peygamber zamanında harpte, harp suçlularının idamında vazife almışlardır. Hazreti Peygamber'in kılıcını parlatan, bileyen görevliler vardı. Mesela Ensar'dan azatlı köle, Merzuk, Es-Saykal'dır bu lakabı ki Saykal parlatıcı, cilalayıcı demektir zaten. O Hazreti Peygamber'in ve yanındakiler, harbe katılanların kılıçlarını cilalar, parlatır ve keskinleştirirdi. Hazreti Peygamber bir sefere gideceği zaman o yolları iyi bilen mahir birer kılavuz edinirdi. Mesela hicret esnasında Beni Dil kabilesinden veya Huzeyl kabilesi de rivayet var. Mahir bir kılavuz tuttu. Bu kılavuz din olarak Kureyş müşrikleriyle aynı dindeydi. Buna rağmen o zamanki Arap hususiyetlerine, ahlakına göre vazifesini yerine getirdi. Uhud Harbi'nde mesela yine Hazreti Peygamber'in bir kılavuzu vardı. Ebu Hayseme bin Harisi kılavuz edinmişti. Hudeybiye musalasına çıkarken o gazvede Eslem kabilesinden birini Hazreti Peygamber kılavuz olarak tutmuştu. Bunlardan bir kısmı Müslümandı, sahabiydi. Bir kısmı Müslüman değildi. Ama dediğim gibi o zamanki Arap örfüne riayeten Hazreti Peygamber bunları kılavuz olarak tutmuştu. Yine yola çıkmadan önce yolun güvenliğini sağlamak üzere bazı görevler görevlendirmiştir Hazreti Peygamber. Hem casusluk yapmak, yolda ne olup bittiğini haber vermek, hem de yoldaki meseleleri, problemleri gelip Hazreti Peygamber haber vermek üzere bir takım kılavuz mahiyetinde, casus mahiyetinde kimseler görevlendirmiştir. Değerli dinleyiciler, harpte ispiyonaj, haber alma çok ehemmiyetlidir. Hazreti Peygamber de harpten önce mutlaka düşmanın vaziyetini öğrenmek için casus görevlendirirdi. Mesela Bedir Harbi'nden önce Ebu Süfyan'ın kervanı hakkında bilgi edinmesi için Müseybese'yi casus olarak göndermişti. Veya Besbes diye de bilinir bu sahabi. Bedir Harbi'nden önce gelip haber vermiştir. Abdullah bin Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu, çok zeki ve becerikli bir delikanlıydı. Hazreti Peygamber'e ve babası Hazreti Ebu Bekir'e Kureyş'ten haberler getirirdi.
Onların yanında geceler seherle beraber çıkar. Sanki Kureyş'in yanında gecelemiş gibi onlarla beraber sabahlardı. Böyle uyanık bir çocuk. Kimse onun Medine'ye gidip Hazreti Peygamber'e haber taşıdığının farkına bile varmazdı. Bütün harplerde bu şekilde hareket edilmiştir. Sadece bir harpte sadece bir kişi değil, birkaç kişiyle icabında vazifelendirdiği, casus olarak haber vermek üzere görevlendirdiği vakidir. Mesela Uhud Harbi'nde Ebu Temim el-Eslemi'nin hizmetçisi Mesud bin Huneyde iyi göndermiştir casus olarak. İşte Kureyş'in ne kadar adamı var, ne kadar atı var, ne kadar silahı var, bunu haber vermek üzere Hazreti Peygamber'e göndermiştir. Yani Hazreti Peygamber kendisi casus gönderdiği gibi çeşitli yerlerdeki adamları vasıtasıyla da düşmanın hareketlerinden, silah ve asker sayısından haberdar olmayı her zaman ehemmiyet vermiştir. Sadece burada değil, düşman ülkesine de icabında casus gönderilmiştir. Mesela Hayber fethinden önce Hazreti Abbas, Hazreti Peygamber'in amcası Müslüman olmuş. Hazreti Peygamber ondan Müslümanlığını gizli tutmasını istemiştir. Ve Hayber'e fethinden önce Müslüman olduğu halde Mekke'nin fethine kadar bunu saklamış ve Mekke'de kalmış. Mekke'de olan biten her şeyi Hazreti Peygamber'e haber vermiştir. Değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber ananevi silahlar dışında o zaman için çok modern ve ileri sayılacak silahlar da kullanmıştı. Bunlardan bir tanesi mancınıktır. Mancınık kendisiyle taş atılan bir alettir. Sonradan Arapçalaşmış bir kelimedir. Bu odundan yapılmış son derece yüksek direkler atıcı olarak bağlanır. Üzerine atılması istenen şeyler konur, sonra direğe vurulur ve onu oldukça uzak bir mesafeye fırlatır. Top yok, barut yok tabii. O zaman bunların yerini tutan bir aletti. Hazreti Peygamber Taif kuşatmasında Taif halkını kuşatma altına aldığı zaman onları taciz etmek üzere mancınıkla taşa tutmuştu. Hatta ilk mancınığı da İslam tarihinde bizzat Hazreti Peygamber Taif üzerine kullanmıştır. Taif'e karşı mancınıkla kullanmıştır. Rivayete göre Arabistan'da mancınığı ilk kullanan Hire'de Kuda hükümdarlarının sonuncusu Cüzeyme el-Ebraş et-Tenuhi'dir. Bu ilk defa mancınık edilmiş. Hatta o kalelerin üzerine koyarak kale kuşatmalarında kullanmış. Bunun hilafına Hazreti Peygamber Taif kuşatmasında bunu kullanmıştır. Sadece mancınık değil, bugünkü tankın o zamanki hali olan debbabe, yine surları delmek için insanlar içine giriyorlar. Surlara yaklaşıyorlar. Bu debbabe de harpte kullanılmak üzere olan kalenin dibine itilir ve içinde olarak askerler saldırıda bulunurlar. Küçük bir alettir. Kaleler için yapılır ve kaleyi böyle deler. Tavanı da atışlara karşı onları korur, onlara bir siper olur. İslamiyet'te yapılan ilk debbabe yine Hazreti Peygamber tarafından Taif kuşatmasında kullanılmıştır. İslam tarihindeki ilk debbabe budur. İşte Taif kuşatmasından önce Hazreti Peygamber Sakif esirlerinden bu mancınık ve debbabe sanatını öğretmelerini ve bunları yapmalarını emretmiştir. Her ikisi de bu aletleri yapmış ve Taif'te kullanılmıştır. Mancının bir de küçüğü vardır, ona arrade derler. O da yine aynı şekilde Taif surlarının dibinde kullanılmıştır. Bunlar düşmanı zaafa uğratan ve kuşatmayı netice almasını kolaylaştıran aletlerdir. Bunun dışında düşmana zarar verecekse ağaç kesilmesi, suların zehirlenmesi, hendek kazılması, yolların kapatılması veya kalelerin, palangaların ateşe verilmesi de yine harpte tatbik edilmiş olan tedbirlerdendir. Ancak bunlar ancak icap ederse müracaat edilen tedbirlerdendir.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.